Ayrım 12.
Yalnız yaşamak için kabilesinden, ailesinden ayrıldı. Ama o çoğu insanların bildiklerini biliyordu. Elleriyle şifa dağıtma gücü verilmişti ona. Lala, Havva'da da bu güç vardı. Rüya tabir eder, geleceği okur ve kayıp nesneleri bulabilirdi. Al-Azra'nın soyundan geldiğini öğrenenler gelip ondan öğüt isterlerdi. Kimi zaman isteklerini yerine getirir, kimi zaman da yanıt vermek istemezdi. Lala ellerine bakıyor ve onlardaki sırrı almaya çalışıyor. Elleri erkek çocuklarınınki gibi iri ve güçlü ama derisi yumuşak, parmakları ince. Bende de bu güç var mıdır? Ne dersin ama? Ama gülmeye başlıyor, ayağa kalkıp geriniyor. Çıkar bunları aklından diyor. Et artık hazır, onu bir kaba koymalı. Ama gidince Lala kafesi ızgaradan çekiyor. Et şeritlerini büyük toprak tepsiye yayarken şurasından burasından bir iki parça et atıyor ağzına. Ateş sönmeye yüz tuttuğundan beri yığınla yaban arası üşüştü. Sertçe vınlıyor. Lala'nın ellerinin çevresinde raks ediyor, saçlarına takılıyorlar. Lala onlardan korkmuyor. Usulca uzaklaştırıyor yaban arılarını ve onlara bir parça isli et atıyor. Çünkü bugün onlar için de ayrıcalıklı bir gün. Sonra denize doğru gidiyor. Kum tepelerine giden dar patikayı izliyor. Ama suya kadar gitmiyor. Kum tepelerinin arasında rüzgar almayan bir yerde kalıyor ve uzanmak için kumda bir çukur arıyor. Pek fazla deve dikeni ve karınca bulunmayan bir yer bulunca kollarını yapıştırarak sırt üstü uzanıyor ve gözlerini gökyüzüne dikiyor. Dolanan iri beyaz bulutlar var. Kıyıdaki kumu tarayan denizin sesi sakin. Onu görmeden sesini duymak ne hoş. Rüzgarın kanadında kayan ve güneşe göz kırptıran büyük martılar var. Kuru çalıların, akasyaların küçük yapraklarının sesleri, filo iğnelerinin hışırtısı su gibi. Lala'nın ellerinin çevresinde vızıldayan birkaç yaban arısı var yine. Çünkü etin kokusunu alıyorlar. O zaman Lala çok uzakta şarkı söyleyen o yabancı sesi yeniden duymaya çalışıyor. Başka bir ülkeden geliyor gibi sanki. Alçalıyor, yükseliyor. Çeşmelerdeki su sesi gibi berrak, güneş ışığı gibi. Gökyüzü biraz buğulanıyor ama hava çok geç kararıyor çünkü kışın sonu geldi ve ışık mevsimi başlıyor. Alacakaranlık önce kül rengi, sonra alevden yeleleri andıran büyük bulutlarla kızarıyor. Lala kumdaki çukurda uzanmaya devam ediyor. Gözlerini gökyüzünden ve bulutlardan ayırmıyor. Rüzgarın ve denizin sesini içinde geceyi geçirecekleri kumsalı arayan martıların tiz çığlıkları arasında o yanık ezgiyi tekrarlayan tatlı sesi gerçekten duyuyor. Ölümün onu susturacağını şimdiden bilircesine, hafifçe titreyerek o duru sesi, kavurucu uzun günlerden sonra kana kana içilen su gibi berrak sesi. Gökyüzünden ve bulutlardan doğan, kum tepelerinde çınlayan, her yere yayılan ve deve dikenlerinin kuru yapraklarında bile titreşen ses. Lala için şarkı söylüyor, yalnızca Lala için. Onu sarıyor ve tatlı suyuna daldırıyor. Elini saçlarında, alnında, dudaklarında dolaştırıyor. Onu ne kadar sevdiğini söylüyor. Lala'nın üzerine iniyor ve onu kutsuyor. O zaman Lala yüzüstü dönüp yüzünü kuma gömüyor. Çünkü içinde bir şeyler çözülüyor, parçalanıyor ve gözyaşları sessizce süzülüyor. Elini omuzlarına dayayarak soracak tek kul yok. Niçin ağlıyorsun küçük Lala? Ama yabancı ses ılık gözyaşlarını akıtıyor. Yıllardır içinde taş kesilen imgeleri canlandırıyor. Gözyaşları kuma akıyor. Çenesinin altında küçük bir leke oluşturuyor. Kumu yanaklarına, dudaklarına yapıştırıyor. Sonra birden her şey bitiyor. Gökyüzünün derinliğindeki ses sustu. Artık gece bastırdı. Koyu mavi, kadifemsi güzel bir gece. Fosforlu bulutların arasında yıldızlar parlıyor. Lala ateş nöbetine tutulmuş gibi ona göz kırpan ateş böceklerinin arasında birden ürperiyor. Kum tepeleri boyunca rastgele yürüyor. Yılanlardan korktuğu için üzerinde ayak izleri bulunan dar patikaya dönüyor ve bayramın sürdüğü siteye doğru ağır ağır gidiyor. Lala bir şey bekliyor. Ne beklediğini kendisi de bilmiyor ama bekliyor işte. Sitede günler geçmek bilmiyor. Yağmurlu günler, rüzgarlı günler, yaz günleri. Kimi zaman yalnızca günlerin gelmesini beklediğini sanıyor. Ama günler gelince bunların beklediği günler olmadığını fark ediyor. Bekliyor o kadar. İnsanoğlu çok sabırlıdır. Belki de ömür boyunca bir şeyler bekler ve bakarsınız hiçbir şey olmaz. Erkekler çoğu zaman güneşin alnında otururlar. Başlarını harmanilerinin bir kanadıyla örtülüdür ya da bir havluyla. Karşılarına bakarlar. Neye mi? Puslu ufka, renk renk iri skrabeleri andıran kamyonların geçtiği yollara, taşlı tepelerin gölgesine, gökyüzünde ilerleyen beyaz bulutlara. Baktıkları budur işte. Canları başka şey istemez. Kadınlar da bekler, çeşmenin önünde konuşmadan dururlar. Karı çarşaflar içindedirler. Çıplak ayakları toprağa sağlamca basar. Çocuklar bilir beklemeyi. Bakkalın evinin önünde otururlar ve oynamadan, bağırmadan, şamata etmeden öylece beklerler. Ara sıra içlerinden biri kalkar, birkaç bozuk parasını bir şişe fantayla ya da bir avuç nane şekeriyle değiş tokuş eder. Diğerleri bir şey söylemeden ona bakar. Bazı günler vardır, insanların nereye gittiğini bilmediği, ne olacağını bilmediği günler. Herkesin gözü yoldadır. Paçavralar içindeki çocuklar yol kenarında şehirler arası büyük mavi otobüsün gelmesini ya da gaz, tahta, çimento taşıyan iri kamyonların geçmesini bekler. Valla kamyonların sesini iyi tanır. Kimi zaman diğer çocuklarla birlikte sitenin girişindeki yeni taşlarla yapılmış şeve oturur. Bir kamyon yaklaşınca bütün çocuklar yolun ucuna doğru döner. Uzaklara bakarlar. Havanın katranın üzerinde oynaştığı ve tepeleri dalgalandırdığı yere. Motor sesi kamyon görünmeden çok önce duyulur. Tiz bir homurtudur bu. Neredeyse bir ıslık, arada bir de çınlayan ve evlerin duvarlarında yankılanan korna sesi. Sonra bir toz bulutu görünür. Motorun mavi dumanının karıştığı sarı bir bulut. Kırmızı kamyon son hızla asfalt yolda yaklaşır. Şoför mahallenin tepesinde mavi buhar püskürten bir baca vardır. Güneş ön camda ve kromların üzerinde parıldar. Lastikler katranlı yolu yutar. Kamyon rüzgar yönünden hafifçe sağa sola yalpalayarak gider ve yarım römorkun şarampole her dalışında göğe doğru fışkıran bir toz bulutu yükselir. Sonra kamyon var gücüyle korna çalarak çocukların önünden geçer ve 14 kara lastiğinin altında yer titrer, tozlu rüzgarın ve yanmış benzinin kekre kokusu çocukların üzerinden sıcak bir soluk gibi geçer. Uzun zaman sonra bile çocuklar kırmızı kamyondan söz eder ve birbirlerine kamyon hikayeleri anlatırlar. Kırmızı kamyonlar, beyaz su tankerleri, vinçli sarı kamyonlar, daha neler neler. Beklemek böyledir işte. İnsanlar bir yerde durmayanların, gidenlerin geçişini seyretmek için sık sık yolları, köprüleri, denizi görmeye giderler. Diğerlerinden uzun gelen günler de vardır. İnsanın aç kaldığı günler. Evde hiç para kalmadığı ve Ağma'nın kentte iş bulamadığı günleri Lala iyi bilir. Ağma'nın kocası Selim El Susi bile nereden para bulacağını bilemez ve herkesin yüzü asılır. Herkes neredeyse kötü yürekli olur. Öyle zamanlarda Lala bütün gününü dışarıda geçirir. Olabildiğince uzaklara, taşlı düzlüğe, çobanların yaşadığı yere gider ve hartaniyi arar. Hep böyle olur. Lala onu görmeyi istediğinde el hartani bir çukurda beliriverir. Bir taşa oturmuş, başına beyaz bir çaput sarmıştır. Koyunlarını ve keçilerini kollar. Yüzü karadır, elleri yaşlı bir adamın elleri gibi zayıf ve güçlü. Kara ekmeğini ve hurmalarını Lala ile paylaşır, yanlarına yaklaşan çobanlara bile birkaç parça ekmek verdiği olur. Ama bunu kurum satmadan yapar, verdiklerinin önemi yokmuş gibi davranır. Lala arada bir ona bakar. Sakin yüzünü, kartal profilini ve koyu gözlerinde parlayan ışığı sever. El hartaniye gelince o da bir şey bekliyordur ama ne beklediğini bilen tek kendisidir. İnsanların dilini konuşmayı bilmediğinden bir şey söylemez. Ama ne beklediği, ne aradığı bakışından kestirilebilir. Varlığının bir bölümü sanki doğduğu yerde kalmıştır. Sanki günün birinde taşlı tepelerin ve karlı dağların ötesinde, çölün sonsuzluğunda varlığının eksik bölümüne kavuşacak, onunla bütünleşecektir. Lala gün boyunca çobanla birlikte kalır, yalnız yanına fazla yaklaşmaz. Çok uzakta olmayan bir taşa oturur. Gözlerini karşıya diker. Kıraç vadinin üzerinde oynaşan ve itişip kakışan havaya, kıvılcımlar saçan beyaz ışığa, beyaz taşların arasında ağır ağır dolaşan koyunlara ve keçilere bakar. Hüzünlü, kaygılı günlerde söze falan gerek duymadan yalnız hertane yetişir imdadına. Bir bakışı yeter. O karşılığında bir şey beklemeden ekmek ve hurma vermesini bilir. Kendisinden birkaç adım uzakta durulmasını yeğler bile. Öyle ya, kimsenin asla tam anlamıyla kimsenin malı olmayan keçiler ve koyunlar da öyle değil midir? Gün boyunca Lala tepelerdeki çobanların bağırışmalarını, beyaz sessizliği delen ıslık seslerini dinler. Tahta ve katranlı kağıttan siteye döndüğünde yiyecek hiçbir şey getirmediği için ama onu azarlasa bile kendini daha özgür hisseder. İşte böyle günlerden birinde ama Lala'yı halı tüccarı bir kadına götürdü. Yeri nehrin karşı kıyısındaydı. Kentin yoksul bir mahallesinde dar pencereleri parmaklıklı büyük bir beyaz ev. Atölye olarak kullanılan odaya girince Lala dokuma tezgahlarının hırıltısını duyuyor. Üç neon lambanın göz kırptığı büyük odanın süt rengi alacakaranlığında 20 belki de daha çok tezgah arka arkaya dizilmiş. Tezgahların başına küçük kızlar çömelmiş ya da taburelere oturmuş. harıl harıl ve kiğit çözünün ipleri arasına yerleştiriyorlar. Küçük çelik makasla saçakları kesiyor, yünü atkının üzerine sıkıştırıyorlar. Kızların en büyüğü 14 yaşında olmalı, en küçüğü 8'inde bile yok. Konuşmuyorlar. Ağmaya ve halı tüccarı kadınla atölyeye giren Lala'ya bakmıyorlar. Kadının adı Zora, karalar içinde iri yarı bir şey. Yağlı elinde taşıdığı esnek değneği yeterince hızlı çalışmayan ya da yanındakilerle konuşan küçük kızların bacaklarını ve omuzlarını indiriyor. Çalışmışlığı var mı diye soruyor Lala'ya göz bile atmadan. Ama eskiden nasıl halı dokunduğunu ona gösterdiğini söylüyor. Zora başını sallıyor. Belki siyah enterisinden dolayı ya da dükkanından hiç çıkmadığı için çok solgun görünüyor. Beyaz benekli koyu kırmızı bir halının bulunduğu boş bir tezgaha doğru ağır ağır gidiyor. Şu halıyı bitirsin diyor. Lala oturuyor ve işe koyuluyor. Elleriyle makineleşmiş hareketler yaparak saatlerce büyük loş odada çalışıyor. Başlangıçta ara vermek zorunda kalıyor çünkü parmakları yoruluyor. Ama solgun suratlı iri yarı kadının bakışını hissediyor ve hemen işine dönüyor. Solgun suratlı kadının ona değnekle vurmayacağını biliyor. Çünkü orada çalışan kızların hepsinden yaşça büyük. Bakışları karşılaştığında Lala'nın içinde bir fırtına kopuyor. Gözlerinde bir öfke kıvılcımı var. Ama etli butlu, siyahlı kadın en küçüklerden çıkartıyor acısını. Dişi köpekler gibi sıska ve ürkek dilenci kızlarından, yıl boyunca Zora'nın evinde yaşayan ve parası olmayan evsiz barksız kızlardan. İşlerini yavaşlattıkları an ya da birbirleriyle fısıldaştıklarında solgun suratlı etli butlu kadın üzerinde şaşırtıcı bir çeviklikle atılıyor ve değneği sırtlarına indiriyor. Ama küçük kızlar hiç ağlamıyor. Yalnızca değneğin şaklaması ve sırtlarından çıkan boğuk ses duyuluyor. Lala dişlerini sıkıyor. Görmemek, duymamak için başını öne eğiyor. Çünkü o da bağırmak ve Zora'ya vurmak istiyor. Ne var ki eve Ama'yı getirmesi gereken para yüzünden sesi çıkmıyor. Yalnızca öcünü almak için kırmızı halının birkaç ilmeğini ters atıyor. Ancak Lala ertesi gün artık dayanamıyor. Solgun suratlı, etli butlu kadın mekiğini kırdığı için 10 yaşında bile olmayan sıska ve çelimsiz bir kıza Mia'ya değnekle vurmaya başlayınca Lala ayağa kalkıyor ve soğuk bir sesle "Yeter, ona vurmayın!" diyor. Sonra anlamadan bir an Lala'ya baka kalıyor. Yaşlı ve soluk yüzüne öyle ebleşçe bir ifade yerleşiyor ki Lala tekrar ediyor. "Yeter, ona vurmayın!" Birden Zora'nın yüzü öfkeden kararıyor. Lala'nın yüzüne şiddetle vurmaya kalkıyor. Ama değnek yalnızca sol omzuna değiyor. Çünkü Lala darbeden korunmayı bilmiştir. Bak gör hakkından nasıl geleceğim diye bağırıyor Zora. Bu arada yüzüne biraz renk geliyor. Alçak, pis kadın. Lala Zora'nın değneğini kaptığı gibi dizinde kırıyor. Şişko kadının yüzü korkudan allak bullak. Kekeleyerek geri geri gidiyor. Defol, defol, hemen defol. Oysa Lala büyük odayı koşarak baştan başa kat etti bile. Dışarıya güneş ışığına fırlıyor. Ağlanın evine kadar hiç durmadan koşuyor. Özgürlük güzel şey. Tek yöne kayan bulutlara, küçük çöp yığınlarının başına üşüşmüş yaban arılarına, kertenkelelere, pukalamunlara, rüzgarda titreşen otlara bakabilir artık. Lala evin önüne, tahta duvarın gölgesine oturuyor ve ufacık sesleri kulak kesilerek dinliyor. Akşama doğru Alma döndüğünde ona yalnızca şunu söylüyor. Zora'nın evine çalışmaya gitmeyeceğim artık, asla. O günden sonra Lala için burada, sitede her şey gerçekten değişti. Sanki birden büyümüş de insanlar onu görmeye başlamıştı. Ama'nın oğulları bile eskisi gibi sert ve aşağılayıcı değildi. Arada bir siteye yeni geldiği, küçücük olduğu günleri özlediği oluyordu. O zamanlar kimse adını bilmezdi ve Lala bir çalının arkasına, bir kovanın ya da bir karton kutunun içine gizlenebilirdi. Kimseye görünmeden, kimseyle konuşmadan gölge gibi dolaşmayı severdi. Değişmeyen yalnızca yaşlı naman ve hartani kaldı. Kumsalda ağlarını onarırken ya da Ama'nın evine mısır peksimeti yemeye geldiğinde balıkçı naman hala inanılmaz öyküler anlatıyor. Artık hiç balık tutmuyor ama insanlar onu seviyor. Evlerine çağırmaya devam ediyor. Açık renk gözleri su gibi saydam, yüzündeki derin çizgiler eski yara izleri sanki. Naman İspanya'dan, Marsilya'dan, Paris'ten ve gördüğü, yürüdüğü, sokak ve insan hatlarını bildiği tüm kentlerden söz ederken ama onu dinliyor, sorular soruyor. Orada iş bulmasına kardeşinin yardım edip edemeyeceğini soruyor. Naman başını sallıyor. Niçin olmasın? Her şeye verdiği yanıt bu. Ama kardeşine yazmasa yine de söz veriyor. Oysa karışık iştir gitmek. Para ister, belgeler ister. Ama düşünceli, gözlerini uzağa dikmiş, onca sokağın, evin, arabanın bulunduğu beyaz kentleri düşünüyor. Onun beklediği belki de budur. Lala konuyla pek ilgilenmiyor. Onun için fark etmiyor. Nama'nın gözlerine bakıyor. O denizleri, ülkeleri, evleri görmüş gibi oluyor. Elhart anne de düşünmüyor. Bir yetişkin kadar boylu ve güçlü olduğu halde çocuk kalmış. Bedeni ince uzun, yüzü abanoz gibi saf ve pürüzsüz. Belki de başka insanların dilini konuşmayı bilmediği içindir. Elhart anne aba entarisi ve yüzünü örten beyaz çaputuyla hep bir kayanın üzerine oturur, gözlerini uzaklara diker. Çevresinde hep kendisi gibi siyahi çobanlar bulunur. Yabanidirler, lime lime giysiler içinde ıslık çalarak kayadan kayaya sıçrar dururlar. Lala onların yaşadığı yere, zamanın geçmediği, insanın büyüyemediği, beyaz ışıktan bembeyaz yere gitmeyi pek sever. Yaz başında bir adam bir sabah Ağma'nın evine girdi. Kentli bir adamdı bu. Yeşile çalan gri takım elbise, ayna gibi parlayan siyah deri kunduralar giymişti. Ağma'ya ve oğullarına birkaç armağan getirmişti. Beyaz plastik çerçeveli elektrikli bir ayna, kibrit kutusundan büyük olmayan transistörlü bir radyo, yaldızlı kapaklı dolma kalemler, bir torba dolusu şeker ve kutu kutu konserve. Eve girerken kapıda Lala ile karşılaştı. Ama ona doğru dürüst bakmadı bile. Bütün armağanlarını yere serdi. Ağma oturmasını söylediğinde gözleriyle bir sandalye aradı ama yalnızca yastıklar ve Ağma'nın Lala ile birlikte güneyden getirdiği Lala Havva'nın tahta sandığı vardı. Avucuyla biraz sildikten sonra adam sandığın üzerine oturdu. Kendisine çay ve kuru pasta ikram edilmesini bekledi. Daha sonra adamın onu istemek için geldiğini öğrenince Lala çok korktu. Başında bir sersemlik hissetti ve yüreği hızla çarpmaya başladı. Ona bu konuyu açan Ağma değil de Ağma'nın en büyük oğlu El Bareki oldu. Annemiz seni onunla evlendirmeye karar verdi çünkü adam çok zengin. Ama ben evlenmek istemiyorum diye bağırdı Lala. Sana söz düşmez, halanın dediğini yapmalısın dedi El Bareki. Lala asla asla diye bağırarak çıkıp gitti. Gözleri öfkeden yaşla doluydu. Sonra Ağma'nın evine geri döndü. Gri yeşil takım elbiseli adam gitmişti. Ama armağanlar duruyordu. Ağma'nın küçük oğlu Ali minicik transistörlü radyoyu kulağına dayamış müzik dinliyordu. Lala içeri girdiğinde ona sinsi bir edayla baktı. Lala Ağma ile çok sert konuştu. Bu adamın armağanlarını niçin kabul ettin? Onunla evlenmem ben. Ağma'nın oğlu sırıttı. Belki de Hartani ile evlenmek istiyor. Çık dışarı dedi Ağma. Genç çocuk radyoyu aldığı gibi dışarı çıktı. Beni bu adamla evlenmeye zorlayamazsın. Sana iyi bir koca olur. Pek genç sayılmaz ama zengin. Kentte büyük bir evi var. Üstelik birçok hatırlı insan da tanıyor. Ben evlenmek istemiyorum. Asla. Ağma bir süre sessiz kalıyor. Yeniden konuşmaya başladığında sesi yumuşamış ama Lala tetikte. Seni kızım gibi yetiştirdim. Bağrıma bastım ve sen şimdi beni küçük düşürmek istiyorsun. Lala Ağma'ya öfkeyle bakıyor. Çünkü ilk kez halasının ikiyüzlülüğünü keşfediyor. Bana ne diyor? Ben bu adamla evlenmek istemiyorum. Bu gülünç armağanları istemiyorum. Sertleşmiş toprak zeminde kaidesinin üzerinde duran elektrikli aynayı gösteriyor. Evinde elektrik bile yok senin. Sonra birden üzerine bıkkınlık çöküyor. Ağma'nın evinden çıkıp denize kadar gidiyor. Ama bu kez patikada koşmuyor. Ağır ağır yürüyor. Bugün hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şey bakıla bakıla solmuş, yıpranmış sanki. Gitmek gerek diyor kendi kendine Lala yüksek sesle. Ama birden nereye gideceğini bile bilmediği aklına geliyor. O zaman kum tepelerinin karşı tarafına geçiyor ve büyük kumsalda yürümeye başlıyor. Yaşlı Naman'ı arıyor. Her zamanki gibi orada olmasını, yaşlı incir ağacının bir köküne oturarak ağlarını onarıyor olmasını ne kadar da isterdi. Ona büyülü adları olan bütün o İspanyol kentleri hakkında türlü sorular soracaktı. El Cezir, Malak, Granada, Teruel, Zaragoza, bir de kentler kadar kocaman gemilerin kalktığı limanlar, arabaların kuzeye doğru gittiği yollar, kalkan trenler, uçaklar hakkında. Karlı dağlar, tüneller, deniz kadar büyük ırmaklar, buğday kaplı ovalar, uçsuz bucaksız ormanlar, özellikle de beyaz sarayların, kiliselerin, çeşmelerin, pırıl pırıl aydınlatılmış mağazaların bulunduğu güzel kokulu kentler hakkında söyleyeceklerini saatler boyunca dinlemek isterdi. Paris, Marsilya ve bütün o sokaklar, boyları neredeyse göğe ulaşan binalar, bahçeler, kahveler, oteller ve dünyanın dört bir yanından gelen insanların karşılaştığı dört yol ağızları. Ama Lala yaşlı balıkçıyı bulamıyor. Yüzünü rüzgara çevirmiş, ağır ağır uçan, Lala'nın başının üzerinde halkalar çizen beyaz martı var yalnızca. Lala bağırıyor. Hey, hey, prens! Beyaz martı Lala'nın başının üzerinden birkaç kez daha gelip geçiyor. Sonra rüzgara kapılarak büyük bir hızla nehre doğru gidiyor. Lala uzun süre kumsalda kalıyor. Kulaklarında yalnızca rüzgarın ve denizin sesi. Ertesi günler Alma'nın evinde kimse bir şeyden söz etmedi. Ve gri yeşil takım elbiseli adam bir daha görünmedi. Küçük transistörlü radyo şimdiden parçalanmış. Konserve kutularındaki yiyeceklerin hepsi yenmişti. Yalnız plastik çerçeveli ayna bıraktığı yerde duruyordu. Kapının yanında sıkıştırılmış toprağın üzerinde. Geceler boyunca Lala'nın gözüne uyku girmedi. Çıt çıt seyirkiniyordu. Evlenmek istemedikleri için geceleyin zorla kaçırılan kızların hikayeleri geliyordu aklına. Her sabah güneş doğarken Lala yıkanmak ve su getirmek için herkesten önce evden çıkardı. Böylece sitenin girişini kontrol edebiliyordu. Derken felaket rüzgarı çıktı ve ülkenin üzerinde günlerce durmadan esti. Felaket rüzgarı garip bir rüzgardır. Kış sonunda ya da sonbaharda bir iki kez uğrar buraya. İşin garip tarafı esmeye başladığında geldiği hissedilmez. Esinti çok sert değildir. Zaman zaman büsbütün kesildiği olur ve insanlar onu unutur. Kış ortasında denizin öfkeli dalgalarını kabartarak esen kasırgaların soğuk rüzgarı değildir bu. Çölden gelip ellerin kızıllığını canlandıran, saç ve katranlı kağıttan damlarda kumları gıcırdatan kızgın kavurucu çöl rüzgarı da değildir. Hayır, felaket rüzgarı fır dönen çok tatlı bir rüzgardır. Birkaç kez patlar, sonra ellerin damlarına, insanların omuzlarına ve göğüslerine abanır. O geldiğinde hava ısınır ve ağırlaşır. Her taraf külrengi olur. Bu hafif ve tatlı rüzgar estiğinde insanlar hastalanır. Özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar ölür. Felaket rüzgarı adı ona bu yüzden verilmiştir. O yıl sitenin üzerinde esmeye başladığında Lala hemen tanıdı onu. Ovanın üzerinde ilerleyen kül rengi toz bulutlarını fark etti. Rüzgarın denizi ve nehrin haricini allak bullak ettiğini gördü. O zaman insanlar sıcağa karşın harmanilerine bürünerek dışarı çıkıyorlardı. Ortada yaban arısı kalmamıştı. Köpekler bile evlerin duvarlarının dibinde burunlarını toza daldırarak çukurlara gizleniyorlardı. Lala rüzgarın beraberinde götüreceği insanları düşündükçe hüzünleniyordu. Yaşlı Lala'nın hasta olduğunu öğrenince yüreği daraldı ve bir an soluğu kesildi. Böyle bir duyguyu daha önce asla duymamıştı. Düşmemek için oturmak zorunda kaldı. Sonra koşar adım balıkçının evine gitti. Ona yardım etmek, bakmak için birilerinin orada olduğunu sanıyordu. Ama Maman tek başınaydı. Hasırının üzerine yatmış, başını koluna dayamıştı. Öyle titriyordu ki dişleri birbirine çarpıyordu. Lala eve girdiğinde dirseğinin üzerinde doğrulamıyordu bile. Hafifçe gülümsüyordu ve Lala'yı tanıyınca gözlerine fer geldi. Gözleri yine deniz renginde ama zayıf yüzü insanı ürkütecek kadar solgun, beyazı kül rengi. Lala yanına oturuyor ve onunla neredeyse alçak sesle konuşuyor. Genellikle hikaye anlatan Maman'dı, dinleyen de Lala. Ama bugün her şey farklı. Lala yaşlı adamın iç sıkıntısını dindirmek ve yüreğini ısıtmak için aklına geleni söylüyor. Ona İspanya ve Fransa kentleri hakkında bir zamanlar kendisine anlattıklarını söylüyor. Bu kentleri görmüş gibi, o uzun yolculukları yapmış gibi anlatıyor. El Cezira sokaklarından söz ediyor. Limanın yakınındaki denizden esen rüzgarın ve balık kokusunun sardığı dar ve dolambaçlı sokaklardan söz ediyor. Sonra rıhtımları mavi dama taşlarıyla döşeli tren istasyonundan, vadileri ve nehirleri aşan büyük demiryolu köprülerinden. Cadiz sokaklarından dem vuruyor. Binbir renkli çiçeğin açtığı bahçeler, beyaz sarayların önüne dizilmiş yüksek palmiyeler, kalabalığın gidip geldiği bütün o sokaklar, ayna yansımalarının arasında siyah otomobiller, otobüsler, mermer yarlar gibi yükselen binalar. Oralarda yürümüşçesine bütün kentlerin sokaklarını anlatıyor. Sevilla, Kurtuba, Granada, Almaden, Toledo, Aranjuez. Bir de insanın içinde günlerce kaybolabileceği kadar büyük olan kentten, insanların dünyanın dört bir yanından akın ettiği Madrid'den söz ediyor. Yaşlı Naman bir şey demeden Lala'yı dinliyor ama gözleri parlıyor ve Lala onun bu hikayeleri dinlemeyi sevdiğini biliyor. Konuşmaya ara verdiğinde Lala yaşlı adamın bedeninin titreşini ve ıslık çalan soluğunu duyuyor. O zaman bu korkunç sesleri duymamak için acele acele anlatmaya devam ediyor. Şimdi Fransa'daki koca Marsilya kentinden söz ediyor. Dünyanın bütün ülkelerinden gelen gemilerin palamarları dev rıhtımlı limandan söz ediyor. Kale gibi yüksek yük gemileri, yüksek kaptan köşkleri, ağaç gövdesinden bile geniş gemi direkleri, garip atlar, esrarengiz bandıralar, Odessa, Riga, Bergen, Limassol gibi kent atları taşıyan binlerce lombozlu bembeyaz yolcu gemileri.